BAGEP için 2012 yılında konuşmaya başladık. TÜBA'da, TÜBA'nın çok çok başarılı olduğu o zamanlar GEBİP adında genç bilim insanlarına ödül programı vardı.
Bunu canlandıralım. Hem de bunu aynı zamanda mümkün olduğu kadar bizim bilim akademisine bir mali kaynak. Bu GEBİP projesini öyle yapalım ki kaynağını, tabii ki kamu kaynağımız yok bizim. Toplumdan, sivil toplumdan bir şekilde bağış destek bulmaya çalışalım. Bağışın karşılığını...
Genç, yeni başlamış bilim insanlarına ama çok büyük gelecek gördüğümüz bilim insanlarına bir maddi kaynak sağlayalım ve bu maddi kaynakla kişi araştırmasını destekleyebilsin.
Hem de ofisimizi sürdürecek katkı payı gelir.
Ve bu program çok iyi çalıştı. Şu anda bizim üyemiz olan pek çok kişiye biz bu ödülü verdik TÜBA'da. Bunun aynısını yapabilir miyiz diye düşündük. Tabii benim ilk düşüncem hem Sayman olarak hem genellikle karamsar birisi olduğum için biz nereden para bulacağız? Bize kim para verir bu ortamda? O toplantıda bu epeyce tartışıldı. Sonunda
ikisi de kurucu üyemiz olan Şevket Pamuk ve Ahmet Oral o süreçte kendilerini şahsi imkanlarıyla böyle ilk çekirdek bagepleri verebileceklerini söylediler.
Ve ondan sonra acaba nereden destek buluruz diye bütün üyeler ciddi bir çalışma içine girdi.
İş dünyasında bir çekingenlik var. Çünkü o kadar hükümetle zaten iç içe devlet ihaleleri falan beslenen bir iş dünyası var. Bunu aşmakta kritik bir adım geldi bizim için. O da Koç Vakfı oldu.
Şimdi ben Koç Üniversitesi'nde olduğum için Koç ve Koç Vakfı Genel Müdürünü tanıyorum. Bir üniversitede toplantıya geldiğinde onu yakaladım, Erdal Yıldırım'ı. Böyle böyle bir programımız var, biz buyuz. Bunu yapmak istiyoruz ve genç bilim insanlarını desteklemek istiyoruz. Acaba Vehbi Koç Vakfı bizimle çalışır mı? Erdal Yıldırım dedi ki, biz de buna benzer bir düşünceler içerisindeyiz zaten dedi. Ama dedi bunun kararını tabii ki ben veremem, yönetim kurulu verecek. Ben yönetim kuruluna bunu götürürüm, orada tartışırız, sonra size geri döneriz. Benim tahminim dedi, size iki tane ödül verebiliriz. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu toplanmış. Orada epeyce destek bulmuş toplantıda bu görüş. Ve bir haber geldi, Vehbi Koç Vakfı 10 ödülle katılacak. Ben havalara uçtuğumu hatırlıyorum. Hatta o akşam annemi babamı ziyarete gittim. Babam dedi ki, niye yüzün bu kadar gülüyor? Dedim baba böyle böyle iki tane beklerken 10 tane aldık. Bir anda 12 tane şeyimiz oldu.
Şimdi o bir psikolojik adım oldu. Çünkü iş dünyasındaki başka vakıflar Vehbi Koç Vakfı 10 tane veriyoru duydular. Onun üzerine 10 veriyorsa ben de 1 vereyim, 2 vereyim. Sonra yine işte bir tanıdık iş bankasına gittik. Bir 10 tane de onlardan geldi. Şimdi bu ondan sonra başını aldı gitti. Bu bir kulvar. İkincisi aileler, özel kaynaklar yani şahsi servetlerinden bir akademide bir genç bilim insanının desteklenmesi için bağış yapmaya hazır insanlar olduğunu keşfettik. Sonunda yılda 40, bazen 42, bazen 39, 38 falan gibi bir seviyeye oturdu. Sadece ilk yıl 20'de kaldık. İlk yıl 20'yi oluşturmak işte o başta ne olacağını bilmediğimiz, o kadar da iyimser değil dediğim şey aşmamıza sebep oldu.
Sadece bir bilim akademisi kurmakla kalmıyorsunuz. Fakat belirli kesimlerde bir bağış yaptıklarında bu bağışın karşılığı olduğuna inanan bir grup insan yaratmış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Yani verilen, bağışlanan paranın mutlaka iyi bir oluşuma, iyi bir sonuca dönüşeceğine inanan bir grup insan yaratmış oluyorsunuz. Bu inancı sağlayabilmek çok büyük bir başarı. Ve bunun arkasında sadece ve sadece işte bilim akademisi ve bu bilim akademisini oluşturan bir grup bilim insanı var.
BAGEP başlayınca benim kafamda en azından tamam dedim. Yani bu iş oldu, oluyor. Yani ilk başlarda tam sayı hatırlamıyorum ama 15-20 gence araştırma bursu vermeye başlayınca tamam bu iş oluyor. Çünkü toplumda, belirli çevrelerde artık kabul görmeye başlamıştı bilim akademisi.
Bu bütün dünyadaki akademilerin sürecinde de yani eskiden çok böyle fil dişi kule gibi yerlermiş, bir çeşit entelektüel elit kulüp gibiymiş. İşte toplumlardaki değişikliklerle falan birlikte akademilerde de kendilerine bir başka misyonlar edinme. Sadece kendilerini anlatmak değil, yani bilimi anlatmak, böyle bir eğilim, genç kuşaklara yaklaşma eğilimi falan var. Türkiye'de de biz bunu zaten bu TÜBA'ya ne oldu falan meselesinden önce. Ayrıca TÜBA'nın kendi içinde de böyle işte bilimi halkla birleştirme girişimleri falan olmuştur. Burada bunu biraz daha farklı, yani yeni iletişim imkanları, sosyal medya, internet kullanarak yapalım fikri vardı.
Tanıtım için hiç olmazsa web ortamında bir şeyler yapmamızın iyi olduğunu düşündük. Bir popüler bilim sitesi kurabilir miyiz diye düşündük. Popüler bilim sitesine bir maliyet çıkarmaya çalıştık. Çok büyük bir maliyet çıkmadı. Bunun üzerine dedik ki bir bağış alalım sırf bu amaçla. Bir toplantı yapmak istedik. Onu Ali şey yaptı. Ali Alpar vardı, Şevket Pamuk vardı, ben vardım. Ersin Özünce vardı İş Bankası'ndan. Ve biz kendilerine bu fikri anlattık. Ama oraya giderken bu web sitesini oldukça büyük kapsamlı bir şey olarak düşündük. Ve orada çıkan maliyette yıllık 1 milyon lira gibi bir maliyetti. Ve o 3 kişi de bize hayal gördüğümüzü, böyle bir parayı böyle bir şeye yatıracak yatırımcı bulamayacağımızı, ya yani destekçi bulamayacağımızı söylediler. Bunun üzerine biz de çıktık. Kendi aramızda oturup acaba bunu çok daha az paraya, daha kısıtlı bir şekilde yapabilir miyiz deyip bütün bütçenin üzerinden geçtik. Akademinin kendi kaynaklarıyla bir senelik bir denemeye kalkışmaya karar verdik. Ve bu denemeyi eğer bu bir senenin içinde akademinin kendi kaynakları bir, takipçi toplayabilirsek, insanlar okuyor, takip ediyor olurlarsa, iki, bunun maliyeti çok artmıyor ise bunu çok yapmak istiyoruz ama denememiz lazım diye karar verdik. İyi ki de vermişiz.
Sarkaç önemli bir adım. Baştan itibaren hani kamuoyuna bilim, bilim fikri vermek önemli. Türkiye dünyada bu bakımdan tek değil ama yani bir yandan bilime büyük bir ilgi ve açlık var.
Sarkaç tabii bizim genel topluma dönük yüzümüz olduğu için bilim akademisinin tanınmasına ve kişilerin güvenilir bilgiyi kolay okunabilir makalelerle ya da işte podcastlerle ya da işte çeşitli videolarla edinebildikleri yer olmaya başladı. Ve bu özellikle çağımızda, yani bilginin kısa sürede edinilmek istendiği bir çağda çok ciddi bir katkı oluyor. Ve toplum ilgilendiği bir konuda bir şey aradığında, bir bilgi aradığında sarkacı bulabiliyor. Ya da sarkacı keşfedip sarkacın belirli bir konusunda okuma yaptıktan sonra diğer konularının da ilginçliğini görüp oralara da geçebiliyor. Ve daha önce ilgilenmediği bir konuyu da sarkacıda keşfedebiliyor.
Bu çok da normal bir şey değil bilim akademileri için. Yani sanmayınız ki dünyadaki bütün bilim akademileri bu tip bir şeyler yapıyorlar. Ama Türkiye için gerçekten çok önemli bir şey. Doğru bilgiye ulaşma, doğru bilgi ama bilimsel olarak hazırlanmış, böyle hap gibi bilgiye ulaşma imkanına nerede sahipsiniz? Yok gibi bir şey. Tam tersine işte bugün hepimizin konuştuğu şey son derece bir yanlış bilgilendirme ve yönlendirilme söz konusu.
Genel olarak bilimle ilgili çok gerçek kabul ettiğimiz bir takım şeylerin aslında herkes tarafından kabulü o kadar kolay değil. Çünkü insanların günlük hayatında yaşadıkları gerçekler var. Bu bilimsel gerçekler o günlük hayattaki deneyimleriyle çeliştiğinde günlük hayattaki deneyimleriyle ilgili ve onu kolaylaştıracak kısımlarla ilgili öbürünü reddetmek için bir takım bahaneler uydurabiliyorlar kendilerine. Ve ondan sonra o bahanelerle ilgili de bilgi toplamaya başlıyorlar ve işte karşıt görüşler vesaire vesaire. Dolayısıyla bilimin iletişimi, sosyal iletişimi çok önemli bir konu.
Akademik özgürlükler. Bu çok önemli. Yani birisi gelip de sana şunu yapma, bunu yapma falan, işte siyasi olarak işte sen böyle yaparsan böyle falan filan, işte bunların olmaması lazım. Onun için akademik özgürlüklerin sağlanması lazım. Kuruluş aşamasında da ve hala daha bilim akademisinde olması gereken kurumlar. Ve bunlar akademi oluyor diye.
Bizim akademik özgürlüklerle ilgili Türkiye'de yaşanan sorunlara dair raporlarımız oldu. 2015'te başladık diye hatırlıyorum. Bu raporların amacı nedir? Sonuç itibariyle Türkiye'deki o sene içinde, o akademik yıl içinde yaşanan akademik özerkliğin, özgürlüklerin ihlaline ilişkin bir fotoğraf çekmek. Demokrasiyi sadece işte bir %50+1 almaktan ibaret görmek herhalde en büyük yanlış. Tam tersi, demokrasi birlikte yaşayabilme yeteneği aslında. Türkiye'de bu maalesef çok kayboldu. Bilim açısından da baktığımızda bu en önemli şey. Çünkü akademik özgürlük bu demek zaten, değil mi? Akademi aslında zaten protesttir. Akademi zaten her yerde, her zaman aslında genelin söylediğinin dışında bir şeyler söyler. Yöneticileri rahatsız eder. Ve demokrasi de işte bunu kabullenebilmek. Şöyle bir işlevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Yurt dışına en azından bilgilendirdi. Çünkü biz bağımsız akademi olarak kurulduktan sonra çok sık yurt dışındaki akademilerden, yurt dışındaki akademi birliklerinden, mesela All European Academies gibi diye düşünün, sorular gelmeye başladı. Ya ne oluyor Türkiye'de? Neden bu insanlar işten atılıyor? Neden soruşturma görüyorlar? Neden rektörlerini belirleyemiyorlar diye. Dolayısıyla biz bunlara tek tek de cevap vermemiz de çok zor oluyordu. Dedik ki tamam, o zaman zaten bu raporu biz yazıyoruz, bu raporu biz İngilizceye tercüme edelim ve aktaralım. Yani dünyada da Türkiye'deki akademik özgürlüklere dair gelişmeleri takip etme imkanı olsun. Ve bu konuda gerçekten çok da olumlu dönüşler aldık. Yani bizim raporumuza atıf yapılarak aslında doğrudan belli bazı açıklamaların yapıldığını görmek mümkün yurt dışında.
Ülkemizin içinde bulunduğu durum özellikle şöyle bir hassasiyeti gerektiriyor. Sadece akademi üyeleri değil, her alanda ve her kademede bilim insanlarının ifade özgürlüklerinin korunması çok önemli bir görev.
Devletin kendi akademisyenleriyle bu derecede kavgalı olması gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri diye düşünüyorum doğrusu. O yüzden biz hala inatla bu raporu yazıyoruz, yayınlıyoruz, işte içinden pasajlar alıyoruz, çeviriyoruz. İnsanlara bir türlü destek olduğumuzu düşünmek istiyorum doğrusu. Yani eninde sonunda gerçekten çok acı çeken, çok zorlanan, akademik hayatlarını devam ettiremeyen, mesleklerini başka şeyler yapmak zorunda kalan bir sürü insan var. Onlar açısından biraz olsun bir manevi destektir diye ümit etmek istiyorum. Yani biz görüyoruz, evet burada bir yanlışlık var diye. Birazcık da işte bir gün gelecek ve Türkiye'de tekrar bir üniversite reformunu düşüneceğiz. Tekrar geriye dönük acaba nasıl özerkliği kurabiliriz, iade edebiliriz, üniversitelerimizin eski düzenini nasıl tekrar oluşturabiliriz diye düşündüğümüz bir nokta olacak. O zaman da bu raporların bir işe yarayabileceğini düşünüyorum doğrusu.
Benim gördüğüm temel meselelerden bir tanesi Ali Alpar'ın girişimciliğiydi. Ali Alpar çok mücadele etti, çok emek verdi, çok saat gömdü bu işe. Dolayısıyla benim aklıma hani Ali Alpar'ın burada kaçınılmaz olarak, bireysel olarak verdiği mücadeleyi vurgulamak geliyor temel olarak. Çünkü o yapılabileceğine inandı. En önemli şeylerden bir tanesi o, yapılabileceğine inanıp bu konuda ciddi mücadele verdi.
Esas mesele, benim bu tür kuruluşlarda bir beklentim vardır. O diyelim ki 50 kişi var. Ama şunu derim, bir kişi bu işin hakikaten delisi mi? Bir tane yani kendisini esas olarak adamış bir kişi var mı? İşte o bir kişi varsa olur. O ötekileri derler. Sanıyorum Ali Hoca'nın temel niteliği burada ipin ucunu bırakmadan sonuna kadar buna sahip olması.
Şunu düşünüyordum gerçekçi olarak. Biz bir bağımsız akademi Türkiye'de var. Bunu dernek olarak kurduk, oturduk. Paramız yok, başka imkanımız yoksa yapabileceğimiz kadarını yapıp hiç olmazsa kağıt üzerinde böyle bir akademi var, bir sesi var. Bu, yani benim beklentim buydu.
Çünkü dernek olduğunuz zaman Türkiye'de, dernek sıfatıyla ortaya çıktığınızda hani Kanarya Sevenler Derneği'nden çok daha farklı bir statüye konmuyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Fakat bugünlerde geldiğimiz noktaya baktığım zaman hakikaten özellikle hani bir Sarkaç gibi bir yayın portalımızın olması beni çok çok sevindiriyor.
Tabii ki 10 yılda bir yere oturdu Bilim Akademisi ve çok zor bir şey yapılıyor. 4 kişilik bir ofis ekibi, bir grup gönüllü üye. Bunlarla bir Bilim Akademisi'nin işini yapıyoruz.
Tabii bizim için erken aşamalardan itibaren sadece Türkiye'de değil, dünya bilim çevrelerinde bir bilim akademisi olarak kabul edilmek bizim için önemli bir hedef oldu.
Çünkü bilim alanında uluslararası kabul görmek bir çeşit rüştünü ispat etmek gibi bir şey.
En erken aşamalardan itibaren onur üyelerimiz arasında önde gelen bilim insanları, Nobel almış bilim insanları vardı. Sonra da dünya ölçeğinde, Avrupa ölçeğinde, dünya ölçeğinde tanınan bilimsel örgütlere üye olmak için bir mücadele verdik. Ama bunda da başarılı olduk.
İki yerde temsiliyetimiz var. Bir Avrupa Akademileri Birliği'nde temsiliyetimiz var. Bir de uluslararası akademilerde temsiliyetimiz var.
Türkiye'de genç bir bilim insanı olmak hakikaten çok zor. Çünkü yaptığınız bilim sadece yerel olmakla kaldığı zaman hiçbir anlamı yok. Evrensel olmak zorunda. Evrensel olmak zorunda olduğu zaman da işte ortaya dil sorunları çıkıyor, network'e erişebilme, bunun parçası olma sorunları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla genç insanların, genç bilimcilerin desteklenmesi çok önemli olduğunu düşünüyorum.
BAGEP çok başarılı bir proje olarak devam ediyor. Titizlikle Türkiye'de en değerli genç bilim insanlarını her yıl seçiyoruz. O da yaygın olarak kamuoyunda kabul görüyor, benimseniyor, destekleniyor.
Ve gerçekten de bugüne kadar desteklemiş olduğumuz bilimcilerin yaptığı işleri de gördüğüm zaman gerçekten bazen gözlerim doluyor. Çok ciddi iyi işler yapan bilimciler oldu artık Türkiye'de. Bu çok sevindirici.
Geçtiğimiz 10 yıllık zor dönemde Türkiye'de siyasi koşulların giderek ağırlaştığı, üniversitelerin giderek baskı altına girdiği dönemde Bilim Akademisi, bilimsel özgürlükler, akademik özgürlükler, üniversite özellikleri konusunda dik durmaya ve doğru bildiklerini söylemeye devam etti. Ve bu konulardaki ihlalleri bir yerde tarihe not düşmek adına bunları kayda almaya devam etti. Bu önemli bir katkıdır.
Bu genç bilim insanlarının sayısının artması söz konusu oldu ve bu genç bilimin insanların sayısının artmasıyla işte akademinin daha büyük bir oluşuma dönüşmesi ve Türkiye'de gerçekten iyi bilimi yapan insanların sayısının artması söz konusu oldu ve bu şekilde de Türkiye'de bilimin daha üst düzeylere çıkarılabileceğini düşünüyorum. Yani yeter ki Türkiye bu bilim insanlarını başka nedenlerden dolayı kaçırmasın ve başka ülkelere gitmesine yol açmasın. Bu önemli sorunlardan bir tanesi, son yıllarda gördüğümüz önemli meselelerden biri. Bilim Akademisi'nin açıkçası bu anlamda da etkisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki insanlara bakın sizin gibi başka insanlar da var. Asıl dertleri bilim olan ve Türkiye'de bilim yapmaya devam eden böyle büyük güzel bir grup var hissini vermeleri ve o aidiyeti sağlaması açısından bir miktar Türkiye'den yurt dışına gidişi, beyin göçünü engellemek gibi bir işlevi olabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan da aslında Bilim Akademisi yararlı bir yer.